Ayrım 47, sayfa 426. Emre'nin yıl dönümü hediyesine dair. Onlara efsunlu gibi gelen Erguvani akşamdan sonra eve döndüklerinde Emre karısına müziği delice bir tutkuyla en çok seven insanın kim olduğu gibi neredeyse yanıtlanması olanaksız bir soru sordu. 12 yıl önce Emre, Zehra'nın kapısında özlenen bir hayalet gibi belirdiği akşamın gecesi, hani gözyaşları ve itiraflarla geçen o gece, ikisinin de yaşamını değiştirecek bir şey daha olmuştu. Emre, kıza dövme yaptırdığını söylemişti. Aslında ne zamandır dövme yaptırmayı isteyen Zehra'ydı. İyi dönemlerinde kim bilir kaç kez söylemişti Emre'ye, hadi gidip ikimiz de yaptıralım diye. Öyle büyük, renkli, resimli bir şeyler değil, küçük bir kelebek ya da bir yazı. Ama Emre her defasında alay etmiş, dövme yaptıranlarla ilgili çok aşağılayıcı şeyler söylemişti. Nabokov'a rağmen kelebek bile yaptırmam diyordu. Bu yüzden Zehra da susmak zorunda kalmıştı. Şimdi de gelmiş dövme yaptırdığını söylüyordu. Ne zaman yaptırdın diye sordu Zehra. Dün cevabını aldı. Dövmeyi görmek istediğinde Emre sırtını döndü, uzun saçlarını kaldırıp ensesindeki dövmeyi gösterdi. Zehra, Emre'nin nefret etmesine rağmen özveride bulunarak böyle bir şey yaptırmasına şaşırdı ve onun kendisini gerçekten sevdiğine inandı. Emre'nin uzun saçlarının altında güneş görmediği için yüzüne göre çok beyaz kalmış olan ensesinde küçücük harflerle "Evlenelim mi?" yazılıydı. Emre usulü bu evlilik önerisi Zehra'nın çok hoşuna gitti ama onca olaydan sonra kendini ağırdan satmaya kararlı olduğu için hiçbir şey söylemedi, cevap vermedi. Emre iki gün merak ettikten sonra cevabını ilginç bir biçimde aldı. Yatakta iç içe geçmiş iki kaşık misali yatarken Zehra zarif bir el hareketiyle ve hiç önem vermeden kumral saçlarını kaldırdı, gün değmemiş ensesinde küçücük harflerle cevabı yazılıydı. Berberler hariç ikisinden başka hiç kimsenin görmeyeceği, ömür boyu taşıyacakları birer mühür edinmişlerdi. Emre sıcak dudaklarıyla kızın ensesini öptü. 12 yıl sonra Emre'nin sorusunu bilmem diye yanıtladı Zehra. Herkes müzik sever. Ben müzisyen olmadığı halde hayatını müziğe adayan insanlardan söz ediyordum dedi Emre. Mesela bir asker. Böyle bir subay gözünün önüne geliyor mu? Wagner dinleyen Nazi generallerini kastetmiyorsun herhalde dedi Zehra. Hayır, onlar gibi değil. Müziği aşkla birleştiren aşırı bir örnekten söz ediyorum ben. Daha fazla uzatmadan söyleyeyim. 20. yüzyılın başlarında yaşamış İstanbul Merkez Komutanı Saadettin Paşa'yı duydun mu hiç? Hayır dedi Zehra. Saadettin Paşa müziği, musiki deniyordu o dönemde, o kadar çok seviyordu ki 38 cariyesinin her birine ayrı bir musiki makamının adını vermişti. Mahur, Sabah, Şehnaz, Bestenigar, Rast, Hüzzam, Segah, Suzinak, Muhayyer, Nihavend, Neva, Nigar. Böyle devam edip gidiyor. Ne kadar güzel isimler değil mi? Gözünün önüne getirsene. Paşa Nihavend diye sesleniyor. Hadi mangalda köpüklü bir kahve yap bana. Mahur lokum koşturuyor. Hicaz peşkir tutuyor. Hüzzam o gece yatağına süzülüyor. Kızların hepsi bu kadar talihli değil tabii. Bir de büzürk gibi, bayati gibi makamlar var. Herhalde kimse kendisine büzürk hanım, bayati hanım denmesini istemez. Paşa, Çemberlitaş'taki konağında bu kızlardan bir sazende ve hanende takımı kurmuştu. Bu arada Çemberlitaş, Bizans devrinde idam aracı olan demir boğanın olduğu yerin yanı. İsa'nın haçının bir kuyuda saklandığı yer. Oradaki ellerin hikayesini anlatmış mıydım sana? Porno kelimesinin de buradan çıktığını biliyor muydun? Pornai sokağında fahişeler topuklarına beni izle yazısı kakılmış ayakkabılarla dolaşırlarmış. Çamurda, toprakta, kumda bu iz kalırmış. Beni izle. Zehra gülümseyerek çocuk abutur gibi daldan dala atlayan Emre'yi saçlarını okşayarak yatıştırmaya çalıştı. Heyecanlanma sevgilim dedi. Sakin ol. Şşt sakin ol. Paşanın kızlar orkestrasında kalmıştık hatırlıyor musun? Emre bir an duraklayıp konuya geri döndü. Haklısın. Neredeyse buradan da Fatih'in orada kurduğu eski sarayın trajedisine geçecektim. Neyse, Belki de her kız adını taşıdığı makamda şarkı söylüyordu. Düşünsene ne hoş bir şey. Çerkez, Rum, Türk, Arap, Sırp, İtalyan, Bulgar, Rumen kökenli genç kızlar ve başlangıcı ta antik Yunan'a giden Pisagor'un teorisini yaptığı Osmanlı musiki makamlarıyla bütünleşen bir orkestra. Hani birisi için müzikle yatıyor, müzikle kalkıyor derler ya, rahmetli Saadettin Paşa deyimin her anlamıyla bunu yapıyormuş. 38 makamla yatağa giren bir paşa düşünsene. Hep bir arada değil tabi. O zaman curcuna usulü denmesi gerekirdi buna. Yani 10 vuruşlu bir usul. Ama daha ilginci şu. Paşanın çok sevdiği Bestenigar adındaki Çerkez cariye ölünce Ahmet Rasim'e sözlerini yazdırdığı, Hafız Hüsnü'ye bestelettiği bir şarkı yaptırmış. Bestenin de Bestenigar makamında olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Paşa her gece ölen kızın 37 arkadaşının söylediği bu şarkıyı dinler, giden sevgilinin ardından gözyaşı dökermiş. İşte şimdi bu eski şarkıyı çalacağım sana. Hikayesini bilince daha çok seveceksin. Gramofona bir taş plak koydu. Yampiri yampiri dönmeye başlayan plağa iğneyi yerleştirdi. Yıpranmış plaktan önce çıtırtılar geldi, sonra bir erkek sesi tiz perdeden bir şarkı söylemeye başladı. Bu arada Emre, insanların kısacık ömrü, hikayeler olmazsa neye yarar, dedi. Bizi onlar koruyor. Her şeye derinliğini ve anlamını hikaye veriyor. Hikayesiz kalmış insanlara çok acıyorum. Zehra işaret parmağını onun dudaklarına koyarak, şşş dedi, dinliyorum. Şarkıda geçen sözlerin hepsini anlamıyordu ama ait olduğu geçmişin içini titreten vuruşlarını derinden hissediyordu. Belki de ana rahminden itibaren duyduğumuz, kromozomlarımıza işleyen seslerdi bunlar. Zehra'yı şaşırtan bu musiki şöleni, o gece eve döndüklerinde, parantez içinde HH'nin etkisiyle kendi kültürüne dönmüş olan, Emre usulü bir evlilik yıldönümü kutlamasının başlangıcını oluşturdu. Hediye ise o zor bulunan 78'lik taş plaktı. His Master's Voice yazıyordu göbek etiketinde. Middlesex, England'da üretildiği belirtilmişti. Münir Nureddin Bey söylüyordu. Şarkı adı da şöyle yazılmıştı. Çok sürmedi, geçti. Açıklama bölümünde de İngilizce male, song, violin, piano, cello diye not düşülmüştü. Bir tek bu albüm bile Osmanlı kozmopolit kültürü üstüne düşünmeye itiyordu insanı. Emre, yakın zamana ait olmasına rağmen kendi kuşaklarının anlayamayacağı şarkının sözlerini sözlük yardımıyla çevirmiş, plağın içine koymuştu. Çok sürmedi, geçti mutlu coşkusu baharımın. Soldu emelim, goncalarım, rengi yanağımın. Neşeyle raks eden bir bülbüldüm ama bilmem ki neden terk etti o bülbül avazın. Yürek dağlayan bu nameyle düştü uzağa. Ben böyle gönüller yakıcı bir bestenigârım. Zehra'ya bu melankolik şarkıyı dinledikçe, anlamını bilirse izlemenin daha zevkli olacağını söylüyordu. Ama ne de olsa çeviri sadece anlamı verirdi, ahengi değil. Tarab-ı şevki baharla, mutluluk veren bahar coşkusu, bir miydi? İkisi de güzeldi ama yerleri ayrıydı. Hem her şey çevrilemiyordu. Örneğin Ahmet Rasim'in yazdığı güftede geçen ırağa düşmek hem uzaklaşmak anlamına geliyordu hem de musikideki kalın fa diyezi işaret ediyordu. Bu anlam sözcükleri çevirerek değil ancak kültürü çevirerek anlatılabilirdi ki bu da olanaksızdı. Hem niye günlerce eski bir yorum aradım biliyor musun diyordu. Çünkü yeni kayıtlarda rock davulu koyarak her şeyi berbat ediyorlar. İyi bir şey sanıyorlar bunu. Oysa parçanın aslı curcuna usulünde. 10/8'lik rock ritmiyle böldüğün zaman parça akmıyor, iğrenç bir şey çıkıyor ortaya. Bak dinle. Düm teka düm tek tekle, cıstak cıstak cıstak aynı mı? İki uygarlığı bir araya getirmek o kadar kolay mı sanki? Zehra elleri ve ağzının yardımıyla davul taklidi yapmakta olan kocasını susturmak için dudaklarından öperken içinden ''Acaba bu çocuk şizofren mi?'' diye geçiriyordu. Aslında o da biliyordu böyle olmadığını. Sadece heyecanını dizginleyemeyen biriydi. Ama yine de bazen böyle düşünmek hoşuna gidiyordu. Ailenin tek hastası olmaktan iyiydi ne de olsa. 642 numaralı odaya dair. Kapı, diyor Gül yüreği hoplayarak. Kapı, kapıda biri var. O anda kapı açılıyor. Tıknaz, 50 yaşlarında, saçı dökük, lacivert takım elbiseli, bordo kravat takmış, göbekli bir adam görünüyor. Elindeki anahtar kartla girişte kala kalıyor. Yatakta, telaşla çarşafları çekiştirerek örtünmeye çalışan çıplak çifte bakıyor, bir anlam veremiyor. Dönüp kapı numarasına, sonra elindeki karta bakıyor, yataktaki çifte kim olduklarını soruyor. Nihat, bir yanlışlık olmalı diyor, burası bizim odamız. Sizinki kaç numara? 642 diyor adam, işte burası. Kart da kapıyı açtığına göre. Hem bakın valizim duruyor, bu benim valizim. Bu sözler üzerine söyleyecek bir şey bulamayan Nihat susuyor. Bu arada adamın gözü yere saçılmış olan giysilere takılıyor. Göğsünde Konstantiniye Oteli yazan lacivert güvenlikçi ceketi açık seçik ortada. Housekeeping kepi ve giysileri de. Adam bir şeyler anlar gibi oluyor. İsterseniz resepsiyonu arayıp haber verelim, gelip yanlışlığı düzeltsinler diyor. Yavaş yavaş içine bir güven yayılıyor gibi. Gerek yok diyor Nihat, özür dileriz. Herhalde yanlış bir odaya girdik. Hemen gideriz. Yok yok diye ısrar ediyor adam. Durumu anlayalım bakalım. Gözünü çarşafa sarılmış, kendisine dehşetle bakan, yanakları kıpkırmızı olmuş güzel kızdan alamayarak yatağın başucundaki telefona doğru yürüyor, almacı eline alıyor. Nihat, yapmayın beyefendi diyor, dinleyin lütfen. Adam elindeki almaçla durup düşünceli bir tavırla otelin davetlilerinden biri olduğunu söylüyor. Masasından kalkıp alışkanlıkla affedersiniz diyordu ve böyle bir durumda çok garip kaçıyordu bu özür. Tuvalete gitmek için odasına çıkmış. Şimdi geri dönmezse yokluğu fark edilirmiş. Bu yüzden onu oyalamasınlarmış, acelesi varmış. Adam almacı yerine bırakıp tuvalete giriyor. Kapıyı kilitlediği duyuluyor. Nihat, hay aksi diyor alçak sesle, hadi giyinelim. Bu sırada Gül telaşla giyinmeye başlamış bile. Eli ayağına dolaşarak, arada bir kısa ayağının üstüne düşerek bir an önce örtünmeye çalışıyor ama o kadar çok şey var ki üstünde. Bu sırada kel adam tuvaletten çıkıyor. Şimdi daha kararlı. Herhalde içeride düşünmüş, yataktaki çiftin içinde bulunduğu çaresiz durumu daha iyi anlamış, kararlar vermiş. Gül üstünü başını düzeltmeye çalışarak kapıya doğru topallayarak koşuyor. Adam, aa diyor, topalmış bir de. Dur, gitme, beni dinleyin. Gül kapıya yakın bir yerde duruyor. Nihat yatağın yanında ceketini giymekle meşgul. Adama ne istediğini soruyor. Adam, bakın diyor, ben itibarlı biriyim. Otel sahiplerinin davetlisiyim. Tamam diyor Nihat, onu anladık. Başka? Adam, asıl siz anlatın bakalım diyor. Burada ne yapıyorsunuz? Ne hakla benim odama, yatağıma girdiniz? Nihat, özür diledik ya diye karşılık veriyor. Yanlışlık olmuş. Adam yılıştıkça gülüyor. Yanlışlık filan değil bu, diyor. Aptal mı kandırıyorsun? Bu otelde çalışıyorsunuz, değil mi? Nihat ve Gül cevap vermiyorlar. Güvenlikçi ve kat hizmetçisi kılıkları içinde sessizce adama bakıyorlar. Bir süre sessizlik oluyor. Adam bir şey söylemeye niyetleniyor. Sözlerini hazırlıyor. Son anda cayıyor gibi. Sonra, durumu Ergun Bey'e anlatırsam sizce ne olur? Diyor. Gül, lütfen böyle bir şey yapmayın beyefendi diyor. Biz nişanlıyız. Madem nişanlısınız bu işi yapacak başka yer bulamadınız mı? Diye soruyor adam. Nihat'la Gül yine sessiz kalıyorlar. Adam onları kıstırdığını düşünüyor olmalı ki tehditlerinin dozunu gittikçe artırıyor. Sadece Ergun Bey'e söylesem sizi işten atar ama emniyet müdürü benim masamda oturuyor. Bir sözümle kendinizi nerelerde bulursunuz düşünün. Hele bir de param kayıp filan desem. Nihat, hiçbir şeyinize dokunmadık ki diyor. Size ne zararımız oldu? Lütfen bunları yapmayın. Sessizce çekip gideriz. Biraz anlayış gösterin beyefendi. Adam, bu çarşaflar ne olacak? Diyerek yatağı gösteriyor. Bunlar ne olacak? Sizin günaha bulanmış kirli çarşafınızda mı yatacağım bu akşam? Gül, ben hemen değiştiririm beyefendi diyor. Yenilerini sererim. Merak etmeyin efendim. Adam bir süre düşünüyor, bir gibi yapıyor, alnını buruşturuyor, ne karar vereceğini bilemiyormuş gibi. Peki diyor. Hadi bu hatayı gençliğinize vereyim ama Allah razı olsun diyor Nihat. Ama diye kaldığı yerden devam ediyor adam. Ama sonra kıza dönüyor. Hadi diyor. Hemen getir şu çarşafları, gözümün önünde değiştir. Bir de şu ceketimi ütüle. Ama burada yapacaksın ütüyü. Gül, peki efendim diyor. Nihat elini kapıya doğru uzatarak, buyurun beyefendi diye adamı dışarı davet ediyor. Adam, ben gitmiyorum, burada bekleyeceğim. Bakalım hanım kızımız nasıl yapacak bu işleri diyor. Nihat şaşkınlıkla, yani aşağı inmeyecek misiniz diye soruyor. Onu keyfim bilir. Şimdilik odamdayım. Bir itirazın mı var? Nihat huzursuzlanarak, o zaman kız da çıkar, siz yokken gelir değiştirir diyor. Olmaz diye sözünü kesiyor adam. Eğer bu iş sessizce halledilecekse sen git işinin başına. Topal kız burada kalacak. Ne demek burada kalacak? Burada kalacak demek burada kalacak demektir. Ona gördürecek işlerim olduğunu söyledim sana. Hadi kızım, getir şu çarşafları. Sen de işinin başına dön delikanlı. Gül ne yapacağını bilmez gibi Nihat'ın yüzüne bakıyor. Nihat peki diyerek kapıya doğru yürüyünce Gül şaşırıyor, adamsa gülümsüyor. Nihat çıkınca adam Gül'e yaklaşıyor, yüzünü okşamak isteyerek ne güzelsin sen böyle diyor. Kız geri çekiliyor. Topallaman çok hoş diye devam ediyor adam. Hiç topal kız becermedim daha önce, para da veririm sana. Gül adamın yüzüne tokat atıyor. Bunun üzerine adam vay orospu diyerek kıza vuruyor. Nihat tam kapatmadığı kapıdan odaya girerek sol koluyla adamın boynunu sıkıştırıyor. Sağ yumruğuyla yüzüne vuruyor, vuruyor, vuruyor. Adamın yüzünden kan boşanıyor. Nihat üst üste vuruyor. Gül dur diye bağırıyor. Nihat yine vuruyor. Gül yine dur diye bağırıyor. Sonunda adamın burnu kırılıyor. Şişko gövdesiyle çırpınsa da başını Nihat'ın kolundan kurtaramıyor. Nihat hiçbir şey söylemeden vurmaya devam ederken Gül elleriyle yüzünü kapatıyor. Nihat'ın sağ yumruğu kıpkızıl kan olmuş. Adamın suratı ise kasabın dövdüğü bonfile gibi ezilmiş. Nihat, adamın gövdesinin boş bir çuval gibi kendini bıraktığını, aynı zamanda ağırlaştığını hissediyor. Gül kolunu tutarak, ''Dur!'' diyor ona. ''Dur Nihat, dur!'' Nihat durmuyor. Gül, ''Adam öldü!'' diyor. ''Kimse yumruktan ölmez!'' diye karşılık veriyor Nihat. Gül, ama bu Allah'ın cezası öldü deyince Nihat adamı bırakıyor. Şişman gövde yere yığılıp öylece kalıyor. Nihat eğilip adamın şah damarlarına dokunuyor, atmadığını görüyor. Adamın kanlı yüzü morarmış, damarları şişmiş, gözleri yukarı doğru devrilmiş. Nihat adamın yumruktan değil boğularak öldüğünü düşünüyor. Spor salonlarında irileşen sol kolu boğmuş olmalı onu. Hak etti pezevenk diyor. Sonra banyoda ellerini yıkıyor. Lavaboda dönerek girdaplaşan su kıpkırmızı oluyor. Gül'e sarılarak merak etme diyor. Kız tir titreyerek onun kollarının arasından sıyrılıyor. Nihat yine merak etme diyor. Hadi yatağı düzelt. Kız titreyen elleriyle yatağı düzeltiyor. Şimdi git diyor Nihat. Hiçbir şey görmedin, hiçbir şey duymadın. Eşyanı topla. Bu gece kaçacağız. Bu işi örtemeyiz. Daha doğrusu ancak kısa bir süre örtebiliriz. Sonra bizi bulurlar. Bu gece kaçıyoruz. Hadi. Kız çıkınca Nihat ortalığı dağıtıyor. Lambayı devirip çekmeceleri açıyor. Adamın cüzdanını, altın saatini alarak bavulun yatağın üstüne boşaltıyor. Çevreye göz gezdirerek odadan çıkıyor. Asansörle aşağı indikten sonra telsizle yardımcısına 642 numaralı odadan gürültüler geldiği bildiriliyor, diyor. Bir bak bakalım, ben de geliyorum. Sonra soğuk havaya çıkıp bir sigara yakıyor. Yardımcısı telsizden odada bir ölü olduğunu bildiriyor. Nihat odaya gittiğinde otel doktorunun adamın üstüne eğilmiş, stetoskopla kalbini dinlerken buluyor. Doktor doğrularak hemen can kurtaran çağırmalarını istiyor. Adamın ölmediğini ama çok kötü durumda olduğunu söylüyor. Nihat, hırsızlık olayına benziyor, polis çağıralım diyor. Yardımcısı zaten çağırdıklarını söylüyor. Nihat odadan çıkıp aşağı iniyor. Gül'e telefon edip çık hemen diyor. Otogarda buluşalım. Kendisi de karanlığa karışıp gidiyor. Nihat'la Gül'ün bundan sonraki hayatlarını izleyemeyeceğiz. Zaten birlikte bir hayatları da olmadı. Çünkü Gül o gece otelden çıkınca doğru evinin yolunu tuttu. Otogardaki buluşmaya gitmedi. Bunun yerine Nihat'ın telefonuna neden gelmeyeceğini anlatan bir ileti gönderdi. Orada ikisini ilgilendiren pek çok söz vardı ama bunların en önemlisi şuydu. Sana söylemiştim, şiddet midemi bulandırıyor Nihat. Kimden, ne zaman gelirse gelsin, kime karşı olursa olsun midemi bulandırıyor. Ne yazık ki sende annemi öldüren katillerden bir parça gördüm. Adamı cezalandırmanı anlayabilirdim ama ölçüsüz bir şiddetle onu öldürdün. Çocukluğumdaki olayları tekrar yaşadım. Ailemin neden sizden uzak durduğunu anladım. O adamın kanlı yüzünde kendi yüzümü gördüm. Ben yokum artık Nihat. Kararım kesindir. Beni arama. Ayrım sonu. Sayfa 436.